Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Azar 1400, Hicri Kamiri 19 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 25 Kasım 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Gönüllü Seferberler Besiç Haftası özel programı ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin size değerli dinleyicilerimiz sabah haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi gönüllü seferberler güçlerinin tüm alanlarda etkili olabileceğini belirtti. İRİB Başkanı taklit mercileriyle görüştü. Çin ve İran Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Kemal Bendi, İran ve ajans ilgili konularının takip süreci konusunda anlaştılar açıklamasında bulundu. Ve Türkiye'de COVID-19 nedeniyle 175 kişi daha yaşamını yitirdi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Gönüllü Seferberler Günü Besiç Haftası dolayısıyla besicilere hitaben yayımladığı mesajda şöyle buyurdu. Bilge ve güçlü Allah'a tevekkül etmek ve güvenmekle ülkenin ve milletin tüm meselelerinin çözümünde etkili olabilirsiniz. Gönüllü Seferberler Günü Besiç Haftası ve bu harekete katılan yeni gönüllüleri tebrik eden İslam İnkılabı rehberi, bugünkü besiciler önceki kuşak gibi İmam Hümeyni'nin sevgili evlatları olduğunu belirtti. Ayetullah Hamenei mesajında şu vurguyu yaptı. Besiciler sahip oldukları konumun değerini bilmeli ve yüksek çabaları ve düşünceli ve dürüstlük ilkeler ve bilge ve güçlü Allah'a tevekkül etmek ve güvenmekle ülkenin ve milletin tüm meselelerinin çözümünde etkili olabileceklerini bilmelidir. Bu İran halkının yıllar boyunca elde ettiği birikimlerdir. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni 26 Kasım 1979 tarihinde Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Gücü'nün kuruluş fermanını imzaladı. Gönüllü Seferberler Günü Besiç son 40 küsur yılda İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri ve savunma alanlarında desteklemenin yanında bilim ve teknoloji alanlarında da göz kamaştıran kazanımlar elde etti.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı dün Kum kentinde büyük taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani, Cevad Amuli, Aleyh Gorkani ve Subhani ile görüşerek fikir tatisinde bulundu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İRİB Başkanı Peyman Cebelli ayrı ayrı gerçekleşen söz konusu görüşmede başında bulunduğu kurumun yeni dönemdeki sloganının kimlik eksenli ve adalet olduğuna işaretle İran Radyo ve Televizyon Kurumu yeni dönemde inkılapçı ve ulusal dini kimliğini güçlendirmek ve onarmak için yoğun şekilde çalışacaktır dedi. Cebelli, hükümeti halkın sesi ve İslami nizamın halk için hizmetlerini açıklamaya çalışacaklarına da işaretle İrib'in halkın dini, kültür, ahlak, iktidar ve vahdet alanlarında sahip olduklarını korumak ve halk ile hükümet arasında emin bir aracı olmakla görevli olduğunu ifade etti. Yapılan görüşmelerde büyük taklit mercileri ve dini alimleri de İrib'de gelişme zaruretine işaretle genç güçlerin işe alınması, kamu güvenini kazanmak ve ulusal medya programlarında İslam inkılabı hizmetlerini açıklamak ve dini kavramlarını yayma zaruretini vurguladılar.
İran ve Çin Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Afganistan gelişmeleri ve Amerika rejiminin İran halkına karşı yasa dışı yaptırımların kaldırılması için Bercam görüşmeleri hakkında fikir tatisinde bulundular. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hüseyin Emir Abdullahyan video konferans yöntemiyle Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmede İran'ın 4+1 ile çok yönlü görüşmeleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Tahran ziyaretini açıklayarak ajans ile teknik sorunların çözümü için prensipte anlaşmaya varıldığını belirtti. Emir Abdullahyan, İran'ın tam iradeyle olumlu anlaşmaya varmak için Viyana müzakerelerine katılacağını, Amerika'nın Bercam'dan yasa dışı ayrılması ve Avrupalı tarafın da sorumluluklarına bağlı kalmaması nedeniyle onların da gerekli azim ile müzakerelere katılmaları halinde hızlıca bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisinin son Kabil ziyaretini de işaretle, Afganistan'da yönetim heyeti temsilcisi olarak Taliban yetkilileriyle görüşmede kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve de Afganistan halkının ihtiyaçlarını karşılama bağlamında ortak sınırın açık kalma önemine vurgu yapıldığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanı da İranlı mevkitaşını tekrar Çin'e davet ederek ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarda izlenmesine vurgu yaptı. Wang Yi ayrıca İran'ın 4+1 ile müzakerelere yeniden başlaması ve Ajans Genel Müdürü'nün Tahran ziyaretini olumlu karşılayarak İran'ın Bercam Anlaşması'nın ihya edilmesiyle ilgili tutumlarının haklı buldu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın iki tarafın üzerinde durdukları konuları izleme süreci, çerçevenin tamamlanması ve işbirliğinin devamı ile ilgili detaylar konusunda anlaştıklarını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri Rafael Grossi'nin salı günkü Tahran ziyaretine değinerek görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ve iki tarafın ilgili konuları takip süreci konusunda anlaştıklarını ifade etti. Kemalvendi ayrıca ajans yönetim kurulu toplantısı öncesi Grossi'nin İran'a düzenlediği ziyaretinin yoğunluğu nedeniyle tarafların işbirliğinin sürdürülmesinin çerçevesini ve ayrıntılarını tamamlamak için istişarelerine devam etme konusunda anlaştıklarını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi Salı günü ve Ajans Yönetim Kurulu oturumu öncesi Tahran ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile işbirliğinin devamı konusunda görüştü.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikili ilişkilerde yeni bir sayfanın açılması için anlaştıklarını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Bakri Kani sosyal medya sayfasından haberi duyurarak şöyle yazdı. Bölge ülkeleri ziyaretlerinin devamında bugün Birleşik Arap Emirlikleri Dış Siyaset Yüksek Danışmanı Enver Gargaş ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin Elmur ile İran ve Emirlikler ilişkilerinde yeni sayfa açılması için anlaştık.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Daire Genel Sekreteri, insan haklarını savunduklarını iddia eden ülkelerin bu konuyu kendi dış siyaset hedeflerini sağlamak için bir araç olarak kullanmalarını kınadı. İran'ın bildirdiğine göre Kazım Garibabadi, dün İran ile ilgili insan hakları son gelişmelerini ele almak üzere ülkenin resmi medya kuruluşları yöneticileriyle düzenlenen dayanışma oturumunda ulusal çıkarları koruma ve Batı dünyasının siyasi ve propaganda baskılarına karşı medya arasında birlik ve vahdetin korunmasına vurgu yaptı. Garibabadi, insan haklarının önemli ve hassas uluslararası konulardan olduğuna işaretle medyanın iddiacı olan ülkelerde insan hakları ihlallerini aktif bir şekilde izlemeleri gerektiğini söz konusu ülkelerin tahrip çalışmalarına karşı aktif ve zamanında mücadele için gerekli ortamı hazırlama zaruretine değindi. Yargı Erkeği Başkanı Uluslararası İşler Danışmanı ayrıca insan hakları konumunun önemine vurgu yaparak insan haklarının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik konularında anlam kazandığına işaretle, yani İslam Cumhuriyeti hiçbir insan hakları anlaşmasına üye olmasa da dini, yasal ve ahlaki temeller açısından insan haklarına gereksinimlerine uymak zorundadır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahreyn İçişleri Bakanlığı'na tepki olarak Manama yetkililerinin keşfedilen silah ve patlayıcıların İran ile bağlantıları olduğu yönündeki her türlü iddialarını reddetti. İran'ın dün bildirdiğine göre Said Hatipzade yaptığı açıklamada Bahreyn yetkililerinin benzer boş iddialarının İran'a karşı bir tribüne dönüşen Manama diyalog oturumu ile eş zamanlı olarak yapılması Bahreyn'in bölge meselelerinden doğru bir anlayışa sahip olmadığını gösterdiğini söyledi. Hatipzade şöyle konuştu. Bahreyn hükümeti gayrimeşru Siyonist rejim ile ilişkiyi kendi halkı ile ilişkiye tercih ediyor ve onların medeni taleplerinin gerçekleşmesini engelliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bahreyn hükümetinin benzer boş suçlamalarla kendi iç ve dış sorunlarını örtbas edemeyeceğine de sözlerini ekledi. Bahreyn İçişleri'ne bağlı ceza araştırmaları ve istihbarat bürosu, terörist unsurların tutuklanması ve terör planlarının etkisizleştirilmesini duyururken, onların İran ile bağlantılı olduğunu iddia etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Makedonya Cumhuriyeti'nde yolcuların yaşadığı acı olaydan dolayı bu ülke halkına ve hükümetine başsağlığı diledi. İran'a bildirdiğine göre Bulgaristan'da yolcu otobüsünde çıkan yangından dolayı Makedonyalı yolculardan birçoğunun ölmesi ve yaralanması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bu acı olaydan dolayı Makedonya halkı ve hükümetinin acılarını paylaşarak başsağlığı denedi. Hatipzade trajik olayda aralarında çocukların da bulunduğu kurbanların aileleriyle de acılarını paylaştı. Bulgaristan'da biri şehirler arası otobüs kazası, diğeri ise yaşlılar bakım evinde yangın olmak üzere yaşanan iki ölümcül olayda 55 kişi hayatını kaybetti. 46 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası Bulgaristan'ın batısında yaşandı. Kaza sonucu otobüste çıkan yangın Makedonyalı turistlerin ölümüne neden oldu.
İran Gümrük Kurumu Sözcüsü, yılın ilk 7 ayında 9 eko üyesiyle 9 milyar 233 milyon dolar değerinde 20 milyon 300 bin ton ticaret gerçekleştiğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, İran'ın eko üyeleriyle ticareti geçen yıl aynı döneme göre ağırlık açısından %43 ve diğer açısından %48,5 oranında arttığını belirtti. Latifi, İran'ın eko üyelerinin ihracatının bu yılın ilk 7 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık açısından %58 ve değer açısından %60 yükseldiğini ifade etti. Sözcü, İran'ın ekoya ihracatının %56'sının 3 milyar 397 milyon 278 bin 250 dolar ile Türkiye'ye ve %18,5 oranı ile 1 milyar 125 milyon 501 bin 955 dolar ile Afganistan ile gerçekleştiğini belirtti. Gümrük sözcüsü ekonun diğer üyelerine ihracatı hakkında da Türkiye'nin ardından Afganistan, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın yer aldığını belirtti.
İran'ın en ağır Grekoromen güreşçisi Rus rakibini yenerek İran'a dünya askeri oyunlarında şampiyonluğu getirdi. İslam'ın bildirdiğine göre Tahran'da düzenlenen dünya askeri oyunlarını Grekoromen karşılaşmalarının son gününde 130 kiloda Emir Kasım Muncesi, Rus rakibi Vitali Şukur'u yenerek İran'ı şampiyonluğa götürdü. Dünyanın 21 ülkesinin katılımıyla 4 gün boyunca Tahran'da düzenlenen 35. Dünya Askeri Oyunları dün sona erdi. İran 200 puanla şampiyon olurken Rusya 197 puanla ikinci oldu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlik.gov.tr adresinden paylaştı. Anadolu Ajansı'nın günlük koronavirüs tablosuna dayanarak verdiği habere göre son 24 saatte 364.351 COVID-19 testi yapıldı, 27.592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28.285 oldu.
Türkiye Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, faiz indirimi sonrası TL'nin yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesini değerlendirerek Türkiye'de bir yönetim krizi yaşanıyor dedi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'de yaşanan durumun yalnızca Merkez Bankası'nın verdiği karardan kaynaklı olmadığını, dünya piyasalarında da ciddi bir kriz yaşandığını belirten Çelebi, global krizin bütün ağırlığını hissetmeye başladık. Özellikle global enflasyon çok ciddi bir biçimde etkili olmaya başladı. Bunun içinde Türkiye'nin kendi enflasyon problemi ve gelir dağılımındaki bozuklukları iç içe yaşanıyor diyerek ekonomik krizin sebeplerini sıraladı. Türkiye'de şu anda yaşanan krizi 1978 ila 1979 krizine benzeten Çelebi, Türkiye'de bir yönetim krizi yaşanıyor ifadelerini kullandı.
Türkiye Sahil Güvenlik Güçleri Ege Denizi'nde 199 göçmeni kurtardı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan tarafından Türkiye karasularına geri itilen 199 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Muğla ve İzmir'de 5 farklı olayda lastik bot ve can salları içerisindeki düzensiz göçmenler sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüpheli de yakalandı. Yunanistan tarafından Türkiye karasularına itilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Lübnan Hizbullah Hareketi yetkilileri Avustralya'nın bu grubu terör listesine alma kararını Amerika ve Siyonist rejimin emirlerine ve cinayet, katliam ve teröre dayalı politikalarına boyun eğmek olduğunu belirtti. El Mina televizyon kanalı bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah Hareketi dün yayınladığı bildiriyle Avustralya yetkililerinin kararını kınarken bu karar ve daha önce bazı Batı ülkelerinin aldığı benzer kararların Lübnan'ın sadık, özgür ve şerefli halkının moralini etkilemeyeceğini duyurdu. Lübnan Hizbullah Hareketi söz konusu bildiride Avustralya kararının Hizbullah'ın tutumu ve hareketin kendi ülkesi ve halkını savunmaya dayalı doğal hakkını, ayrıca işgalciliğe ve Siyonistlerin saldırılarına karşı direniş hareketlerini destekleme tutumunu etkilemeyeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Kraliyet Bürosu'ndan güvenilir bir kaynak, Suudi Veliahd'ın Siyonist rejime ait ve iflas eşiğinde olan NSO casusluk firmasını satın alma önerisinde bulunduğunu bildirdi. İSNA'nın bildirdiğine göre söz konusu kaynak, Suudi Leaks sitesinde Arabistan Veliahdı Muhammed Bin Salman'ın siber güvenlik alanı ve Arabistan'ın casusluk ve şifre kırma kabiliyetini geliştirmeye büyük ilgi duyduğunu ve NSO firmasını bu alanda büyük bir fırsat gördüğünü duyurdu.
Ve son haberimiz, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesine Müslüman ülkeleriyle dostane ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti. İran'a bildirdiğine göre Putin dün Arabistan'ın Cidde kentinde Rusya ve İslam Dünyası Stratejik Görüşler Grubu'na gönderdiği ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minihanev tarafından okunan mesajda Rusya'nın ikili ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde Müslüman ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye büyük önem verdiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı, Rusya ve İslam Dünyası Stratejik Görüşler Grubu toplantısının yoğun gündemine övgüde bulunarak, söz konusu oturumda tarafların bölgesel münakaşaların çözümü ve uluslararası aşırıcılık ve terörizm tehlikeleriyle mücadele bağlamında işbirliği yollarını ele almaya çalıştıklarını bildirdi. Putin, İslam Dünyası ile ekonomi, kültürel ve insani alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesine de vurgu yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran açısından Viyana müzakerelerinin temel engelleri başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Salı günü İsviçre'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran iyi bir anlaşmaya varmak için ciddidir ancak Amerika'nın çelişkili tavırları müzakere sürecindeki en önemli engellerdendir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İsviçreli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede bu hususa değinerek Amerika'nın bir yandan Bercam nükleer anlaşmasına dönmeye meraklı olduğunu, diğer yandan da son haftalarda ikili aşamalı olarak İranlı şirketler ve şahıslara karşı yaptırımlar uyguladığını sözlerine ekledi. İran'a karşı yaptırımların kaldırılması diyalogları gelecek hafta 29 Kasım'dan itibaren Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak. Buna rağmen Bercam nükleer anlaşması Avrupalı ülkeleri ve Amerika İran hukukuna kayıtsız kalarak ve Bercam nükleer anlaşmasını diğer meseleleri endekslemeye çalışarak Viyana müzakerelerinin daha da karmaşık ve çetrefil hale gelmesine yol açmıştır. Tabii ki engellerin kaldırılması için tarafların müzakereler 29 Kasım'da başlamadan önce pozitif sinyaller göndermesi ve bu anlaşmaya geri dönmek için iyi niyetlerini göstermeleri gerekiyor. Grossi'nin 23 Kasım'da Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bunu yapma fırsatı verdi. Diplomatik kaynaklar Grossi'nin Tahran ziyaretiyle aynı dönemde oluşan olumsuz ve telkin edici atmosfere rağmen yöneticiler kurulu toplantısında İran'a karşı herhangi bir adım atılmasının muhtemel olmadığını, görüşmelere zarar vermek istemediklerini belirttiler. Zaten Viyana müzakerelerinin sayılı günler kala bunu beklemekte çok şaşırtıcı olacaktı.
Amerika 2018'de Bercam nükleer anlaşmasından çekilen ve şimdi İran'a karşı tek taraflı yaptırımları kaldırmadan bu uluslararası anlaşmaya dönmeye çalışan taraftır. Uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Kadiri, Washington'un İran'a yeni yaptırımlar uygulayarak bir mesaj vermeye çalıştığını ve İran'a baskı yapmaya ve abartılı talepleri kabul etmeye zorlama niyetinde olduğuna dikkat çekiyor. Amerika'nın bu hamlesi yapıcı olmayan bir adımdır ve Amerikalıların müzakerelere başlamaya hazır oldukları yönündeki iddialarıyla açık bir çelişki içerisinde. Tecrübeler ise İran'ın bu anlaşmadaki çıkarlarını garanti etmeksizin kapsamlı ortak eylem planını tamamen canlandırmaya zorlamak için herhangi bir baskının etkili olmayacağını göstermiştir. Pek çok gözlemci Viyana görüşmelerinin ilerlemesinin büyük ölçüde Amerika'nın çelişkili davranışlarını düzeltmeye bağlı olacağına ve başarılı müzakereler için çok az zamanın kaldığına inanıyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mecid Tahtirevanchi, İran'ın Amerika hükümetinin Bercam nükleer anlaşmasından bir daha ayrılmayacağına dair güvence istediğini söyledi. Ancak Amerikalı yetkililer en azından Bercam nükleer anlaşmasının Amerika senatörlerinin 2/3'ünün desteği olmadan bağlayıcı bir anlaşma veya mütabakat olmayacağı için böyle bir garantinin imkansız olduğunu söylüyor. Bu bağlamda senatonun yarısını oluşturan cumhuriyetçiler anlaşmaya baştan itibaren karşı çıkıyorlar. Şimdi kapsamlı ortak eylem planına geri dönüş konusunda 6 turluk yoğun ve hassas müzakerelerin ardından istişarelerde bulunan ülkelerdeki diplomatlar ve yetkililer 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlere uygun olarak karşılıklı bir anlaşmaya varılması gerektiğine inanıyorlar. Ancak orijinal anlaşmanın şartlarına geri dönmek kolay görünmüyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Amerika'nın çelişkili davranışlarını müzakerelerin önündeki en büyük engellerden biri olarak görmesi ve bunu İsviçreli mevkitaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirmesi, bu yönde açıklamalarda bulunması aynı bağlamda değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Amerika'da ayrımcılık ve nefret saçmayla ilgili uyarılar etrafında. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Azınlıklar İnsan Hakları Özel Raportörü Fernand de Barnes yayınladığı raporda Amerika medya ve yargı düzeninde azınlıklara karşı eşitsizlikler ve nefret saçma olaylarının şiddetlenmesi hususunda uyarılarda bulunarak nefret saçma dalgalarıyla mücadele etmek için uluslararası anlaşmaların oluşturulması zaruretinden söz etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Özel Raportörü 14 günlük Amerika turunun ardından bu ülkedeki azınlıkların hala eşitsizlik, ayrımcılık ve nefret saçma söylemleriyle karşı karşıya olduklarını ve bu durumun koronavirüs pandemisi ve ardından ekonomik krizde şiddetlendiğini, azınlıkların marjinalleştirildiğini ve durumun azınlıkları derinden üzdüğünü ve ümitsizliğe götürdüğünü belirtti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Özel Raportörü'nün düşüncesine göre Amerika yargı sistemi ve hapishaneleri nüfus dengelerine ve oranlarına uygun olmayacak şekilde siyahiler ve Latinolar ile doldurulduğunu ve onlara karşı ayrımcılık yaptığını, bunun da zenginlerin affedildiği ve yoksulların cezalandırıldığı düşüncesini güçlendirdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bu anormal durum ile ilgili ciddi uyarıları, özellikle de etnik ayrımcılığa dahil türlü ayrımcılıkların ve etnik azınlıkların marjinalleştirmesi felaketinin yeni boyutlar kazandığını belirtmesi, bu insan hakları iddiacısı olan Amerika'da büyük sosyal fay hatları ve krizlerin olduğunu gösteriyor. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın da itiraf ettiği hususlardan birisidir bu aynı zamanda. Biden'ın Twitter hesabında bu hususta şöyle yazmıştı: "Gerçekte organize ve yapısal ırkçılık Amerikalıların tüm hayat boyutlarını etkilemiştir." Joe Biden'ın ırkçılık ve ayrımcılık meselesini kabul etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde sistematik ırkçılığın açık ispat belgesidir. Özellikle insan hakları konusunda dünya lideri olduğunu iddia eden bir ülkede siyahilerin anormal ve insanlık dışı durumu Amerikan toplumunda acı bir gerçeği ortaya koymaktadır. Aslında etnik, eğitimsel, mesleki ve sosyal ayrımcılıklar ile siyahilere karşı şiddet olağan hale gelmiştir. Aynı uygulama şu anda Amerika'da Latinlere karşı da uygulanmaktadır. Son yıllarda özellikle Donald Trump'ın başkanlığı döneminde sağcı ve ırkçı görüşleri nedeniyle Amerika'da ırkçılık ve ırkçı şiddet yaygınlaşmıştır. Trump, siyahilerin hayatı önemlidir sloganı ile sokaklara inen, ırkçılık karşıtı hareketleri defalarca eleştiren beyaz üstünlükçü hareketlerin en büyük destekçilerinden biri oldu. Amerika eski başkanı Donald Trump, geçen yüzyılda ırkçılığı açıkça kınamayan tek başkandı. Bu arada aşırı sağcı grupların Amerikan iç siyasetindeki rolü giderek daha belirgin hale geldi ve bu gruplar siyahiler ve Latinler gibi etnik ve ırksal azınlıklara yönelik şiddet dozunu yoğunlaştırdı. Irkçılığı birinci öncelikleri haline getiren aşırı sağcı gruplar tüm azınlıkların Amerika'dan sınır dışı edilmesi çağrısında bulunuyor. Esasen etnik ayrımcılığı ve ırkçılık Amerika toplumunda her zaman önemli bir konu olmuştur. Bu meselenin farklı boyutlarda bulunmaktadır. Eğitim, meslek, sosyal durumlar dahil boyutları da daha belirgindir. Ayrıca siyahiler başta olmak üzere etnik azınlıklara karşı çifte standartlı tavırlar Amerika yargı sisteminde sıkça görülmektedir. Bu bağlamda siyasi uzman Bayan Samane Akvan şöyle diyor: "Amerika'daki ırkçılık yapısal ve sistematiktir. Trump gibi bir kişinin ırkçı söylemiyle popülerlik kazanması ve başkanlığı devralması, Amerika'da beyaz üstünlüğünün kolay kolay ortadan kalkmayacağını gösteriyor. Çünkü bu ülkedeki bazı insanlar siyahileri asla kabul etmeyecek. Amerikan düşünce tarzı esasen siyahiler ve Latinlerin açık ve gizli ırkçılığının aşağılanmasının ve onlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasının destekçisidir. Mevcutta Batı ülkelerinde, özellikle Amerika'da beyaz üstünlükçü hareketlerin ve grupların artan şekilde yayılmasıyla birlikte siyahiler ve Latinler giderek daha fazla şiddete ve ırk ayrımcılığına maruz kalıyor."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Azer 1400, Hicri Kameri 19 Rebiüssani 1443 ve Milad 25 Kasım 2021 Perşembe. ...55 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Azer 1345'te İran'da Engelliler Okulu'nun kurucusu Cebbar Bahçıvan vefat etti. Hicri Şemsi 1264'te Kafkasya'da dünyaya gelen ve tahsilini bitirdikten sonra Erivan'da bir okulda ders veren Cebbar Bahçıvan, daha sonraları İran'a geri döndü ve 1303'de ilk İranlı anaokulu kurdu. O yıllarda 3 işitmeyen çocuk okula kayıt yaptırdı. Çocuklara ve ergenlere okuma yazma öğretmek için bugün ülke genelinde yaygın olan alfabeyi öğretme yöntemini geliştiren Bahçıvan, ayrıca 1961'de Tahran'da işitme engelli çocuklar için ilk okulu kurdu. ...56 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Azer 1344'te önde gelen İranlı hekim ve filozof Hekim Ferzane lakaplı Muhammed Hadi Ferzane 81 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1263'te İsfahan'ın Şehrıza kentinde dünyaya gelen Muhammed Hadi Ferzane dini ilimleri İsfahan'da öğrendi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Azer 1360'da İranlı ünlü fakih ve müçtehit Ayetullah Mirza Ahmed Serai vefat etti. 14 yaşından itibaren çeşitli bilimleri Tebriz'deki alimlerden öğrenen Ayetullah Mirza Ahmed Serai ardından Kutsal Kum kentine gitti ve önde gelen alimlerden olan Ayetullah Seyyid Şahabettin Meraşi Necefi ve Mirza Cevat Ağa Meliki Tebriz'in ders sınıflarına katıldı. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Azer 1372'de İranlı alim Ayetullah Seyyid Ahmet Fakih İmami vefat etti. Ayetullah İmami Seyyid Hüseyin Brucerdi, rahmetli İmam Hümeyni ve Allame Tabatabai gibi alimlerden dersler aldı. Onun en önemli kültürel faaliyetlerinden biri İsfahan kentinde Büyük Ez-Zehra Kütüphanesini kurmasıydı. ...70 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Rebiüssani 1373'te taklit merci ve önde gelen alim Ayetullah Seyyid Sadreddin Sadr vefat etti. Hicri Kameri 1299'da Kazım'ın kentinde Fazıl ve Edip bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Sadreddin Sadr, Kerbela'ya gittikten sonra dini ilimleri öğrenmeye başladı. ...263 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Rebiüssani 1180'de İran'ın tarihi İsfahan kentinin fazıl alimlerinden Kerbasi lakaplı Ayetullah Hac Muhammed İbrahim Horasani dünyaya geldi. İsfahan'da eğitimine başlayan bu fazıl Müslüman, Irak'ın Kutsal Necef Eşref kentinde tahsilini tamamladı. Ayetullah Kerbasi doğduğu kente geri döndükten sonra ders vermeye başladı ve çeşitli eserler kaleme aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Türk parası pula döndü.
Yeni Asya.
Öğretmenler çözüm bekliyor.
Milli Gazete.
Karaboğlu'ndan flaş seçim çağrısı. Devam mı, yeni bir başlangıç mı?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Soner 23 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde süper enflasyonun ayak izleri eşliğinde başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Neymiş efendim, bütün dünyada gelinen noktada enflasyon yaşanıyormuş. Gelin görün ki bizimki, bize yaşatılan süper enflasyon ipin ucu öylesine kaçtı ki örneğin 6 ay geçmemiş olarak 1 milyon 450 bin liraya satılmış bir dairenin, boş olan bir alt katın, satın almak isteyen bir dostunuz için fiyat soracak oluyorsunuz. Sıkı durun, 2 milyon 500 bin lira olarak açıklanıyor. Üstelik pazarlığa açık değil, çünkü satıcısı bir resmi kurum, daha doğrusu bir banka, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aylık verilerle kiralık ev fiyatları üzerinden yürümeye kalktığınızda çok ama çok daha yüksek fiyatlarla yüzleşiveriyorsunuz. Üstüne üstlük, örneğin o günün sabahında toptan bir binanın kiralanmasının duyurusu yapılmışken akşam saatine kadar tümünün dolu vermiş olması gerçeğiyle açıkta, bilinmez günlere ve artışlara açık olarak boşta kalıyoruz. Sakın birinci elden tanıklık ettiğim bu örneklerin İstanbul'un merkezlerinde fiyatların uçmakta yarıştığı semtlerden olduğunu düşünmeye kalkmayın. Sabahtan akşama dünün canlı yayınlarında enflasyon üzerinden haberler ağırlıkta, baskın örneklerle birbirleriyle yarıştılar. Sonrasında bilimin her dalından uzmanların insanların niye panikte yaşadıklarını sorgulamaya, sağlıklı öneriler vermeye çabalamaları birazcık trajikomik olmuyor mu? Kur enflasyonun önlenemez yükselişleri karşısında gelir kaybının nasıl giderileceğine ilişkin sorularında ne kadarı ile anlam taşıdıkları, taşıyabilecekleri çok tartışmalı. İnsanların yaşam, ayakta kalabilme koşturmacaları bir garip panik haline dönüşüverdi. Komşular aralarında dostluklar kurulabilmişse, olmadıysa yakın dostlar, akrabaların tek gündemi hangi koşturmacanın içinden çareler üretilebileceği üzerinden. Kamu ulaşım araçları tekmili birden İstanbul içinde tıklım tıklım dolup taşarken, oturabilenler ayakta düşmeden durabilenlerin her birinin elinde parmakların eksiksiz oynatıldığı cep telefonları. Eskiden ekonomik olsun diye aktarmalı, saatler sürebilen yolculuklarda oyunla zaman öldürme eğlence baskın sayılabilirdi. Bugünlerde yaşamın sürdürülebilmesine dönük haberleşme giderek kaçınılmaz öne çıkmakta. Marketlerin tek tek ürünler üzerinden fiyatları didik didik ediliyor. Alınabilirlikte fiyatları uygun görülenlerden adı geçen alışveriş merkezlerine ulaşılmaya çalışılıyor. Çokça yaşanan gerçekliklerde o mağaza için ucuzlatılmış ürünün alıcısı gelemeden önce tükenmiş olması, mağazaların içinde bittiği görülen tek bir ürün üzerinden bile gelip geri dönmek zorunda kalan vatandaşlarla karşılaşıveriyorsunuz. Üstelik her yaştan en zorlu koşullarda dolaşabilenleri de içlerinde. Kasalar önünde çokça rastlanılan bir başka görüntülü karede ise toplam üzerinden yapılan hesaplamanın keseye uymaması sonucu geri verilenler üzerinden. En çok iç buran, hevesle o ürünü almaya gelmiş vatandaşın geri çevireceklerini bir bir sepetinden çıkarırken bir daha toplam hesap yaptırmak zorunda kalıp eli gitmemişçesine sepetin içinden geri çevirmesi oluyor. Sokaktaki insan manzaraları üzerinden sayısız örnekler sıralamak işten değil. İşte tam bu koşullarda erken seçim, zamanında seçim inatlaşma tartışmaları daha bir komik kaçıyor.
Mehmet Ali Verçin 23 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti hükümetleri şimdiye kadar emeklilere ve çalışanlara en az enflasyon oranı kadar zam yaptı. Bu doğru. 2002-2008 döneminde kurlar çok az arttığı için emekliler ve çalışanların neredeyse tümünün satın alma gücü artmış ve ekonomik durumlarının iyileşmeler yaşanmıştı. Fakat bir noktadan itibaren işler tersine döndü. Yani kur artış oranları enflasyon oranından daha yüksek olunca enflasyon oranı kadar maaşlara zam yapmak yeterli olmamaya başladı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2015 Ocak ayında bu emeklimiz 1.552 TL maaş alıyordu ve bu maaş 663,20 dolara eşitti. Türkiye şartlarında ve emekli maaş ortalamalarına göre bugünden bakınca 663,20 dolar karşılığı TL fena bir maaş değil gibi görünüyor. Özetle 2015 yılında 663,20 dolar karşılığı TL maaş alan kişinin maaşı, burası çok önemli, enflasyon oranında maaş zammı almasına rağmen, yani enflasyona ezdirmeme iradesine rağmen Kasım 2021 maaşı 318,90 dolara düşüyor. Yurt içinde tükettiğimiz sanayi ürünleri içinde ithal ürünlerin doğrudan ya da dolaylı payının %65'ler civarında olduğunu bu köşede rakamlar vererek anlatmıştık. Acaba tarımsal ürünler konusunda ne durumdayız? Salgın öncesi dönemde devlet üreticiyi korumak için yabancı tarımsal ürünlere gümrük ve fon adı altında sınırlamalar koyardı. Mesela buğdaya ton başına 200 dolara kadar koruma sağlanırdı. Ayçiçek yağına %70'lere varan oranda gümrük vergisi koyar ve yerli üreticileri yabancıların yıkıcı rekabetinden korumaya çalışırdı. Tüketiciyi koruması gerektiği dönemlerde de bu vergileri düşürür ve ithalatla yerli üreticilerin fiyatları fahiş ölçüde artırmasına engel olmaya çalışırdı. Şimdi bu korumalar çift yönlü olarak bitti. Çünkü yurt dışındaki tarımsal ürünlerin fiyatı da %100'lere ulaşan oranlarda arttı. Yani hükümetin yurt dışından mal ithal ederek yurt içindeki üreticiyi terbiye etme imkanı kalmadı. Hükümetin elinde kullanabileceği tek silah, kurların artmasını engelleyecek para politikaları kalmıştı. Peki hükümet ne yaptı? Hükümet tam tersi etkiler oluşturacak bir hamle yaptı. Faizleri düşürerek kurların yükselmesine sebep oldu. Yani silahını artan fiyatlara doğrultacağına sabit gelirlilerin üstüne boşalttı tabir caizse.
Cevher İlhan 23 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde ucube sistemin iflasının ilanı başlıklı yazısına yer veriyor. Bütün kamuoyu yoklamalarında Cumhur İttifakı %40'ların altında kalınca büyük iddialarla getirdikleri sistemde seçilemeyeceğini anlayan Cumhurbaşkanı'nın 50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. Hayıflanmasıyla %50+1 pişmanlığı ve rahatsızlığı tartışması devam ediyor. Belli ki muhalefetin demokratik parlamenter sistemi işbirliğini hesaba katmadan %50+1'i dayatan iktidar cephesi seçmen iradesinin aleyhine döndüğünü iyice fark etmiş. Bundandır ki yine bir yerlerden düğmeye basılmış çark sinyalleri çakılıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Adalet eski bakanlarından ve halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in ülkenin en iyi yönetilmesini engelleyen 50+1 ciddi problem çıkarıyor ve çıkaracak. Önemli sıkıntılara sebebiyet verip Türkiye'yi kaosa sürükleyecek yakınması bundan. En son bir AKP milletvekili açıkça 50+1 suni bir takım ittifakların önünü açıyor diye bu tedirginliği nazara verirken AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından peş peşe attığı 50+1 Soros ve ekibinin AK Parti içindeki uzantıları tarafından Cumhurbaşkanı'na ve sisteme kurulan bir tuzaktır diye başlayan tweetleri açık bir ikrar olarak kayda geçiyor. Ve bu ikrar ucube sistemin kutuplaştırıp istikrarsızlığa ittiğinin ittifakı olurken baştan beri muhalefetten, hukukçulardan ve sivil toplumdan gelen çağrıların haklılığını bir defa daha tescil ediyor. Vaka şu ki muhalefetin 50+1'in kimlik siyasetiyle hoyratça istimal ve istismar edilip kutuplaştırmaya sebebiyet vereceği ve Türkiye'yi badirilere atacağı uyarıları hep kulak ardı edildi. AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır'ın iktidara kalma hevesiyle tek kişilik yönetimin canhıraş savunulduğunu belirtip devletin başı bir partinin başı olamaz. Türkiye'de hesap verebilirlik ve açıklık yok. Sadece iki dudak arasından dökülenler var. Bugün Türkiye'nin hali iyi değil. Sistem yanlış, yönetim kalitesi kötü, analizi durumu özetliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gönüllü Seferberler Mesih Haftası.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni'nin 26 Kasım 1979 tarihinde kuruluşuna emrettiği Gönüllü Seferberler Gücü Besiç Haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Gönüllü Seferberler Gücü Besiç, İran İslam İnkılabı'nın en önemli ve halk kitleleri ve toplumun çeşitli kesimlerinin içinden çıkan kurumlarından biridir. Bu kurumun uygulamaları sadece savaş cephelerine katılmakla sınırlı değildir. BESİC'in önemli özelliklerinden biri kendine has ve yeni bir eğilimi olmasıdır. Yani halk hareketini sırf inkılap yapmak için zaruri gören ve yasal kurumlar kurulduktan sonra halk seferberliğini gerekli bulmayan görüşten farklı olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin gönüllü seferberliğe yönelik eğilimi, inkılapçı güçlerin inkılaptan sonra pasif konuma düşmemeleri ve aynı seçkin insanlar ve aynı halk kitlelerinin İslam inkılabını savunmak üzere yoluna devam etmelerine vesile oldu.
İmam Hümeyni'nin 26 Kasım 1979 tarihinde kuruluşuna emrettiği Gönüllü Seferberler Gücü BESİC kurulduktan sonra ilk işlevi dayatılan 8 yıllık savaşta gündeme geldi. Bu çerçevede Gönüllü Seferberlik Gücü BESİC'e bağlı eğitimli güçler cephelere doğru yola çıktı ve asimetrik savaşlarda ve çeşitli harekatlarda Bağız ordusu ile çarpıştı. O günlerde bu güçlerin hangi kurum veya silahlı kuvvetin gözetiminde seferber edildiği veya cephelere nasıl sevk edildiği, cephelerde nasıl ve hangi imkanlarla savaştığı pek önem arz etmiyordu. Bunlardan en önemlisi ise gönüllü seferberlerin saikleri, iman ve inanç gücünün çok yüksek olmasıydı. Gönüllü seferberler düşman saldırısını ister silahlı ister silahsız bertaraf etmekte kararlıydı. Böylece yaşamları savaşla iç içe oldu.
Gönüllü seferberler gücüne bağlı besiciler, İslam dinine, iman ve İslami vatana aşk duygusundan oluşan silahlarıyla tarihte unutulmaz hamasetleri yazdırdıkları muhteşem bir direniş sergilediler. BESİC gücünün en parlak ve aynı zamanda en üzücü direnişlerinden biri İran'ın güneyinde ve Irak sınırına yakın bölgede yer alan Hürremşehir Liman kentinin gençlerinin şanlı direnişiydi. Hürremşehir kentinde gençler Irak'ın Bağız ordusuna bağlı birkaç alayı ve piyade ve zırhlı tugayı 34 gün kentin dışında durdurmayı başardı. Bu gençler son nefese kadar düşmanla çarpıştı ve direnişleri ve fedakarlıklarıyla büyük ve aynı zamanda üzücü ve mazlumane bir hamaset yarattı.
Thank you.